Evet, ömrümüz günlerinin geçtiğine üzülmeyelim ki bunun sonu ona ermek, onun visaline ulaşmaktır. Böyle olunca günlerimiz geçsin. Ey en temiz, en güzel ve ölümsüz olan, sen kal. Sen ki senden öncesi ve sonrası yoktur. Sen bizi bu öncesizliğin ve sonrasızlığın enginlerine alacak, bize senin gibi bir sevgili sunacaksın. Ve ey kamil insan, sen ki bu sırrı ve bu gerçeği biliyorsun, bize yol göster. O en temize, en güzele bize ulaştıracak nur ve saadet yolunu bizim için aç ve aşikar et. Senin yolunda gidenler sınıf sınıftır. Bunların bir nicesi sana varıp senin vuslatına ermedikçe hiçbir geçici güzelliğe kanamayan, hasılı sensiz olamayanlardır. Onlar Allah sevgisi enginlerinde balıklar gibidirler ki içinde yüzdükleri aşk deryası dahi onları kandıramamıştır. Onların susuzluğu ancak seninle tükenecek. Onlar ancak sana kavuşmanın kevserine kanacaklardır. Bir nicesi de vardır ki bu hikayeyi bilmezler. Bu kısmetten nasipleri olmamıştır. Bunlar karınlarını doyuracak bir şey bulamayan açlara benzerler. Çok uzun gelen günler ve geceler gibi gamlı bir ömür içinde yürürler. Kendilerini geçici bir hazda, bir şevk veya neşede vehmettikleri zamanda bile onları saran katı ve karanlık bir nasipsizliktir. Fakat insanlara ancak anlayabilecekleri ölçüde ve o seviyede söyleyeceksin. Herkese kendi bulunduğun mertebeden hitap etme. Senin anladığını onlar anlayamazlarsa bu suç senindir. Onların yolunu yine onların seviyelerine inerek aydınlat. Ve bir gaflet yolunun yolcularını yavaş yavaş hakikat meydanına çıkar. Onları hatta aşkın ateşiyle yavaş yavaş yak. Ta ki güneşte ısınıp yanıp kuruyarak bir gün bize ses getirecek bir ney derecesine eren kamış gibi. Zaman içinde sessizce yanıp öyle olgunlaşsınlar. Bu olma ve bulma yolunu onlara ey ney sen göstereceksin. Sen ey kamil insan, ham olanlara oluşun, olgunluğun hazzını başka türlü tattıramazsın. Sözün kısası budur. Yine bunun için sözü kısa tutmak gerek. Vesselam. Dünya bağını kes ve kurtul ey oğul. Ne zamana kadar altının gümüşün esiri olacaksın? 20. Denizi kaseye dökecek olsan ne kadarını alır? Nihayet bir günlük kısmeti. Hadislerin aç gözlerinin kasesi dolmaz. Sedef de kanaatkar olmayınca içi inciyle dolmaz. Gömleği aşk yüzünden yırtılan kimse hırsından da ayıptan da temizlenir. Ey bizim sevdası güzel aşkımız! Ey bizim her derdimizin tabibi, şad ol. Ey bizim kibir ve gurur illetimizin devası olan aşkımız. Ey bizim hasta gönlümüzün eflatunu, kalinusu. 25. Topraktan yaratılmış vücut aşk rüzgarıyla göğe yükseldi. Dağ bile çalak olup raksa geldi. Ey aşık, aşk Tuğra can olunca Tur kendinden geçti. Musa düşüp bayıldı. Eğer dudaklarım dost ve sırdaş olan sevgilimin dudağıyla birleşseydi, ben de söylenecek her şeyi ney gibi söylerdim. Kendi dilini konuşanlardan uzak olan kimse içinde yüzlerce dilde olsa yine dilsiz sayılır. Gül gidip gülistanın zamanı geçti mi, artık bülbülün macerasını işitmez olursun. 30. Her şey sevgiliden ibarettir. Seven bir perdedir. Diri olan ancak sevgilidir. Seven ölüdür. Aşka tahammülü olmayan kimse kanatsız kuş gibidir. Vah ona! Önümde ve ardımda yar ışığı olmasa Ben önümü, ardımı nasıl idrak ederim? Aşk sözün meydana çıkmasını istiyor. Ayna gammaz olmasın da ne yapsın? Senin can aynan niçin gerçeği göstermiyor? Kirlerden ve paslardan temizlenmemiş de ondan. Bir ayette şeytanca arzular ve nefis düşkünlükleri, dünya sevgisine esir olanların kalplerine vurulmuş bir kilittir, deniyor. Demek ki seni dünyaya çeken ihtiraslardan kurtulman lazım. Gönül, her neye düşkün olsa zamanla ona tapacak olur. Altın ve gümüş düşkünlüğü servete tapma derecesini buldu mu, bundan kurtulamazsın. Ömrünü taşla toprakla oynayan çocuklar gibi, altınla, gümüşle oynayarak geçirme. Bütün geçici ve aldatıcı kıymetlerin üstündeki gerçek cevheri düşün. Seni ona götürecek mürşidi ara. Onun sevgisini duy. Varlık testisini yokluk taşıyla kırmazsan, vücut damlasını birlik denizine katamazsın. Hedefe varamazsın. Tutalım ki dünya malını toplayıp azık denizini tamah testisine boşaltır oldun. Bu testi ne kadar alır? Sonra sen ömrünü küpe altın dizmekle geçirdin ve ruhun hiçbir manevi servetle zengin olmadıysa buradan giderken yanında neyi götüreceksin? Hazreti Ali, haris olan kişi fakir demektir. Kanaatkar insan zengin sayılır, der. Aşırı isteğin sonu yoktur. Böylesine pinti ve tamahkar olanların gözleri doymaz. Hele gönüllerinde ihlas ve ilahi aşk cevherine yer kalmaz. Ömürlerini dünya mallarını istiflemek ve gözlerini ilahi ve manevi güzellikler cevherine kapamakla geçirenlerin sonları hüsrandır. Bunlar dünyadan üç özdeyişle ayrılırlar. Önce topladıklarına doymazlar. Sonra umduklarını bulamazlar. Nihayet ayak bastıkları sonsuzluk yolunda her türlü gönül, irfan ve maneviyat nafakasından mahrum olurlar. İnsan vücudunu saran benlik, kötülük, çirkinlik ve yokluk gömleğini yırtacak tek kudret Allah aşkıdır. Nefis gömleği ilahi aşk ile yırtılan kimselerdir ki her türlü vücut ve ihtiras ayıplarından temizlenirler. Aynı ayıplardan temizlenmeden toprağa düşenler ise bir takım maddi perdelere sarınarak toprak olur. Toprağın esiri ve mahkumu kalırlar. İnsan vücudu aşk eliyle yok olma derecesine ulaştığı gün fani vücudun yerini ebedi vücut alır. Bu yüzdendir ki kalbi temizleyip nefsani ayıpları gideren bütün cismani ve hatta ruhani illetlerin tabibi aşktır. Aşk bizim bütün ayıplarımızın, maddi ve manevi hastalıklarımızın aziz devasıdır. Bu aşkın yalnız ruh ve gönül ızdıraplarını, iç üzüntülerini gideren kuvvet olduğunu sanmak yanlıştır. Aşk vücudu maddi ızdıraplardan kurtarmak kudretindedir. Hazreti Mevlana'nın aşka, ey bizim her derdimizin devası, şad ol diye heyecanla seslenmesi bundandır. Eflatun ve Kalinus, bu iki büyük Yunan hakimi, aynı zamanda hekim idiler. İnsanlığın hem maddi hem manevi dertlerine deva bulmaya çalışmışlardı. Hazreti Mevlana bu yolda Eflatun'un da Kalinus'un da insanlığa büyük manevi hizmetleri olduğuna inanıyordu. Bilhassa Eflatun, kadim Yunan panteizminin mümessiliydi. İnsanla Allah arasındaki aşkı sezen ve ifade eden ilk büyük mütefekkirdi. Sofilerin inandıkları aşka Eflatuni aşk denilmesi, bu iki ilahi sevgi arasında benzerlik bulunmasındandır. Böylelikle Hazreti Mevlana aşka, ey bizim Kalinus'umuz ve Eflatun'umuz derken, inandığı aşkı bu isimlerin hatırasıyla da süslemiş oluyordu. Allah tarafından Tur-u Sina'ya davet edilen Musa, orada heyecana gelip, Rabbim bana kendini göster diye seslenmişti. Allah Musa peygambere "Len terani" yani "Sen beni göremezsin" buyurdu. Tanrı kelamı o manada idi ki Musa'ya sen olduğun müddetçe beni göremezsin. Ancak nefsini yenip benliğini yok ettiğin zaman beni görmen mümkün olacaktır. O zaman da gören yine sen olmayacaksın, ben olacağım. Çünkü o zaman sen bende olacaksın demek istemiştir. Demek ki topraktan yaratılan vücut ona aşk değdiği zaman adeta kanatlanıyor, göklere yükseliyor. Hatta aşk Tur-i Sina gibi bir dağa değdiği zaman dağ yerinden oynuyor. Her parçasıyla derin bir şevk içinde adeta raks ediyor. Çünkü Musa'nın ısrarı üzerine Allah ona "Dağa bak" demişti. Musa'nın bakmasıyla gözlerinin kamaşması ve ruhunun yanması bir olmuştu. Musa düşmüş bayılmıştı. Çünkü dağ büyük güzelliğin aksine dayanamamış bir nur ve ateş çağlayanı halinde parçalanmıştı. Burada insan varlığının göklere yükselişi bir mecaz değil, bir hakikat çehresindedir. Allah aşkı Hazreti Muhammed'i, İdris ve İsa peygamberleri türlü şekiller ve sebeplerle göğe yükseltmiştir. Dağın raksa gelmesi ise tecelli hadisesindendir. Musa peygamber bu tecelli ile kendinden geçmişti. Dağ aynı tecelli ile görülmemiş bir vecde kapılmıştı. Hak tecelli edince ortada Musa kalmamış. Musa Allah'ın da fani olmuştu. Bütün bu ruh ve hayat mucizelerinin büyük yaratıcısı aşktı. Musa'yı kendinden geçiren ve Tur-u Sina'yı raksa getiren kudret oydu. Eğer yalnız dostla hemdem olsaydık, eğer hemdem olduklarım hep beni anlayabilir dostlardan olsaydı ve bazı namahremler sohbetimize dahil olmasaydılar, ben size gayb hazinelerinden henüz lisan haline gelmemiş ne gizli sırlar söylerdim. Söyler ve anlatırdım. Fakat sırlarıma tahammül edecek dost, sırdaş bulunmazsa susmak doğrudur. Herkese aklının erebileceği ölçüde söyleyeceksin. O kadar ki halden ve sırdan anlamayana hikmet ve marifet söylemek bizzat hikmete zulmetmektir. Peygamberimiz hikmeti ehlinden gayriye verirseniz ona zulmetmiş olursunuz buyuruyor. Ehlinden de men eder söylemezseniz bu sefer onlara zulmetmiş olursunuz. Aşk sırları hakikatte Allah'ın emanetleridir. Kamil insanlar, veliler de hakkın eminleridir. Madem ki Allah emaneti ehline vermeyi emrediyor, hikmet ve marifeti ehillerine verenler doğru yolu bulmuş, ehlinden gayriye verenler ise bu yoldan ayrılmış olurlar. Görmeyen göz nuru fark etmez. Suyun kıymetini susayan bilir derler. Dilinden anlayan bir aşina, bir dost ve mahrem bulamayan kimse gayriye ne söylesin? Böyleleri yüz türlü ilim, fikir ve irfan bilgisiyle mücehhez de olsalar, ehil olmayan bilgisizler yanında söylemezler. Kendi dilinden anlamayanlar yanında bir kimse, derununda yüzlerce name de olsa yine dilsiz demektir. Sözü bunu söylüyor. Gönül insanlarını bülbül gibi dile getirenler gül misali dostlardır. Böyle dostlardan uzak kalan her yer bahar mevsimi geçmiş gül bahçeleri gibi sessiz ve neşesiz kalır. Oralarda gönül insanlarının gül ve bülbül macerasını terennümleri duyulmaz olur. Hakka ermiş kamil insanlar da kendi gönül maceralarını ancak gül gibi sevgililer karşısında söylerler. Bu ilahi aşk macerasında insanlar sevileni değil, ancak sevenleri görebiliyorlar. Maceraya dışarıdan bakanlar, büyük sevgili yerine adeta onu sevenlerden örülmüş bir perde görüyorlar. Ve asıl sevgili bu perde arkasında gizlenmiş kalıyor. Halbuki onların seven diye gördükleri de bir bakıma sevilendir. Çünkü var olan, hakikat olan, fani olmayan O'dur. Bu ilahi aşkın sevenleri ise esasen O'nun aşkında ve O'nun ebediliğinde erimiş, yok olmuş, kendi nefislerini benlik ve ikilik hallerini geride bırakmış, ermişlerdir. Bu macera ondan dışarıda kalan ve hadiseye sevenler perdesi arkasında bakan ve hiçbir şeyi göremeyenler kadar büyük sevgiliyi bizzat kendi benlik perdeleri arkasında göremeyenler için de böyledir. Böyleleri ancak Allah'ı kendi içlerinde hissedebilir dereceye ulaştıkları ve sevgiliyi kendi gönüllerinde görmeye muvaffak oldukları gün yine kendi varlık perdelerini yırtmış ve bu fani vücut perdesinden kurtulmuş olurlar. Yazık o kimseye ki aşka kanatlanmaktan habersiz suya, toprağa, velhasıl dünyaya bağlanıp kalmıştır. Nefse mahkumiyet kafesinde mahpus olan bir kimse kendi aldatıcı varlığından kurtulamamış, bu geçici ve yalancı varlığı yok edememişse Allah varlığına ve Allah'taki ebedi güzelliğe kanatlanamaz. Her ne kadar Allah akılla idrak edilirse de akla da ışık veren yine Tanrı nurudur. İnsan vuslat mükafatındaki yüceliğin kıymetini ancak o nur ile idrak edebilir. Allah'ı yine o nur ile anlar ve bulur. Bizim geldiğimiz yere mebde, dönüp gideceğimiz yere mead denir. İnsan bu gelinen ve gidilecek olan yeri de yine aklı, hüda nuru ile aydınlandığı takdirde bilir. Birlik nedir? Çokluk ve çoklukta yokluk nedir? Bunları da ancak o nur ile aydınlandığı zaman anlayabilir. İşte bu sırra ermek isteyenlerin yokluk şarabından içmeleri ve nefislerinden geçmeleri lazımdır. Bu zamanda kişinin benliği aşk ve tecelli ateşinde erimiş olur. İnsan hem kendi içinde hem baktığı her yerde Allah'ı hissetme ve görme derecesine erer. Öteden beri etrafını saran çokluk ortasında ve bu çokluk aynasında birliğin güzelliğini görür ve artık ondan başka hiçbir şey göremez olur. Bu takdirde kişinin önünde yalnız o mutlak güzellik ve içinde yalnız güzelliğe karşı duyulan en büyük aşk vardır. Demek ki sırları çözen akıl değil, aşktır. İlahi kelamın can aynasında mana haline gelmesi, yani hakikatlerin tam anlaşılması da yine aşkın delaletiyle olur. Ancak dünya kirlerinden temizlenmiş, her türlü paslardan silinerek sırları aydınlanmış bir can aynasındadır ki, manaların ve hakikatlerin çehresi tam görünür. İlahi vücudun ve ilahi mananın orada bulunduğu gayb aleminde bize ne gösterilmiş ve ne kadar gösterilmişse onu aksettirecek tek vasıta böyle bütün kirlerden ve paslardan aşk eliyle temizlenmiş parlak bir can aynasıdır. Bu can aynasının saflığı nefsin manevi hazlardan ve dünya paslarından arınması sayesinde mümkündür. Nefsin bu manevi terbiyesi ve bir ruh sağlığına kavuşması da kendilerine Tanrı güzelliği vurmuş kimseler karşısında duyulan aşka bağlıdır. Şu şartla ki göz ve gönül o güzellerde görüneni değil, bu görünende tecelli eden ilahi güzelliği görüp onu sevmeyi bilecek hale gelmelidir. İşte sen bu hale erdiğin zaman o en büyük sevgili senin nur dolu kalbine bakarak bu kalbin aynasında kendi güzelliğini görecektir. Ve işte yine o zamandadır ki seven de sevilen de ey gönlü dünya kirlerinden arınmış olan kimse sen olacaksın. İnsan olmanın ve insanda Allah'a yükselmenin faziletini o zaman anlayacaksın. Padişahın bir cariyeye aşık olup onu satın alması. Fakat cariye hasta düşünce padişahın onu iyi etmek için tedbir araması beyanındadır. 35. Ey dostlar! Bu Bu destanı dinleyin. Çünkü bu aslında bizim halimizin hikayesidir. Evvel zaman içinde bir padişah vardı. Bu padişah hem din hem dünya mülkünün hakimiydi. Bu padişah bir gün maiyetiyle birlikte atlandı ve ava çıktı. Yolda bir cariye gördü ve ona canı gönülden esir ve köle oldu. Can kuşu ten kafesinde çırpınmaya başlayınca mal ve mülk vererek cariyeyi satın aldı. 40. Cariyeyi aldı, muradına erdi. Ama kaderin cilvesini gör ki cariye hastalandı. Adamın birinin bir eşeği vardı, palanı yoktu. Palanı buldu, bu sefer de eşeği kurt kaptı. Bir başkasının kasesi vardı fakat su bulamıyordu. Suyu buldu, bu sefer de kasesi kırıldı. Padişah sağdan soldan tabipler topladı. Onlara, ey tabipler, her ikimizin canı da sizin usta ellerinizdedir. Benim canım kolay ama o benim canımın canıdır. Ben dertliyim, hastayım, dermanım da odur. 45. Kim benim mercan sevgilime derman bulursa, benim inci ve mercan hazinemi o alacaktır, dedi. Tabiplerin hepsi birden dediler ki, canla başla çalışalım, birlikte düşünelim, birlikte tedavi edelim. Bizim her birimiz bu alemin bir mesihi sayılır. Elimizde her derdin bir devası vardır. Öyle gurura kapıldılar ki, inşallah demeyi unuttular. Allah da onlara insanların acizliğini gösterdi. İnşallah demediklerini söylemekten maksadım, onların kalplerindeki karanlığı ve gafleti ifade içindir. Yoksa satıhta kalan inşallah deyişin kıymeti yoktur. 50. Sesli olarak inşallah demeyen nice kimse vardır ki onların canı inşallahla bir olmuştur. Tabipler ne ilaç ve ne tedbir ettilerse fayda vermedi. Hastalık arttı. Maksat hasıl olmadı. Cariye hastalıktan kıl gibi incelince padişahın gözleri de yaş dökmekten ırmağa döndü. Kadere bakın ki sirken cübin safrayı artırdı. Badem yağı da peklik verdi. Kara heliyle sürgünü kesip kabıza sebep oldu. Ve su neft yağı gibi ateşi artırdı. Hazreti Mevlana Mesnevi'nin ilk büyük hikayesine, dostlar, bu destanı dinleyin. Çünkü hakikatte bizim halimizin hikayesidir, başlangıcıyla girer. Gerçekten Mesnevi'nin bu hikayesi, insan ruhunun Tanrı diyarından ayrıldıktan sonra zaman içinde yaşadığı büyük ve hikmet dolu macerayı anlatır. Ruhun Allah'tan kopup bu çokluk alemine düşmesi ve bu alemde bir nefis ıslahı ile kalkınıp tekrar ilahi varlıktaki birlik alemine dönmesi bu hikayenin vakaları içinde anlatılır. Daha vücut yaratılmadan önce ruh denilir bir padişah vardı. Bu padişah hem din hem dünya mülkünün sultanıdır. Padişah bir gün ilim ordularının önüne geçip himmet atına binerek varlık mertebelerini aşmaya ve marifet avlamaya çıkar. Nihayet yolu dünyaya düşer ve dünyaya vardığı zaman orada nefis cariyesi denilen akıl alıcı bir güzel görür. Bu öylesine bir güzeldir ki insanda akıl komaz. İnsana asıl maksadını unutturur. Hatta esas maksadın kendisi olduğu zannını verir. O kadar ki padişahlar büyüğü, ruh padişahı da böyle bir vehme kapılır. Nefis cariyesine çılgınca aşık olur. Ona kul köle olacak hallere düşer. Kısaca dünya heveslerine ve dünya ihtiraslarına kapılan kendi nefsinin esiri olur. Padişahın bu cariyeyi görünce aklı başından gider. Büyük servet vererek bu güzel kızı almaya kalkar. Cariyeyi alır. Fakat bunun için verdiği servetin aslında gönül serveti olduğunu ve o servetle hakikatte geçici güzelliklerin değil, gerçek ve ebedi güzelliğin elde edileceğini unutmuş olur. Nitekim padişahın bu cariyeyi alıp muradına ermesiyle cariyenin deva kabul etmez bir derde düşerek hastalanması aynı zamana rastlar. Hadise aldatıcı dünya güzelliklerinin ve dünya hazlarının ne kadar vefasız olduğunu gösterirse de padişah bunu bilmez ve günden güne sararıp solan sevgili cariyesi karşısında çaresiz, eli böğründe kalır. Hani palansız bir eşek bulan köylü, eşeği bırakıp palan bulmaya gidince nasıl eşeğini kurt yemiş? Yahut elinde testisi olan fakat su bulamayan birisi tam suyu bulduğu zaman nasıl testisi kırılmış? Ruh padişahının da durumu böyle olmuş. Tam güzel cariyeyi elde ettiği anda bu cariye amansız bir dert içinde sararıp solmaya başlamış. Padişah dünyanın dört bucağından hekimler getirtmiş. Onlara cariyesini iyi etmeleri için ricada bulunmuş. Onu iyi eden beni de iyi edecektir. Çünkü onun derdiyle şimdiden ben de hastayım diyecek olmuş. Böylelikle geçici ve çekici dünya hevesleriyle aldatıcı dünya güzellikleri içinde ten kafesine giren mukaddes ruh daha ilk anda içine girdiği vücuda aşık olmuştu. Ruhun vücuda girip onun hayat ve şekil çizgilerine, renk ve ten güzelliğine, nihayet onun arzu ve ihtiyaçlarına aşırı şekilde esir olması manasındaki bu aşk, ruhun dünya hazları karşısında yanılması ve vücudun emirlerine uyarak kendi sağ ve salim yolundan ayrılması, kısaca doğru yoldan hasta düşmesi haliydi. Bu hal ister istemez ruha bir ızdırap veriyordu. Ruh padişahının cariyesinin hastalığında kendi derdine deva araması bundandı. Hatta ruh padişahı içine düştüğü dalaletten kurtulmadıkça hakiki yolunu bulamayacağını ve ruhun yükselmesi gereken manevi derecelere ulaşamayacağını sezmişti. Ruh padişahı doğudan batıdan getirttiği hekimlere bunun için bendeki aslın yani ruhun da şimdi esiri olduğum ve çılgınca sevdiğim vücudun yani nefsin de devası sizin elinizdedir. Haydi gösterin kendinizi diyordu. Bu hekimler, bu tabipler kimlerdi? Neyi, kimi temsil ediyorlardı? Onu ileride anlayacağız. Ancak bu tabiplerin hiçbiri böyle bir derdin tedavisini güç bulmadı. Her biri kendisini zamanının Aristo'su sanarak bu büyük ruh derdinin devasını buluruz zannettiler. Kendilerini eliyle okşayarak hastaları iyi eden, hatta aynı hareketle ölülere hayat veren ve bunun için Mesih adını alan İsa peygamber gibi bir Mesih sanıyorlar. Tam bir nefis gururu içinde hastayı iyi edeceklerine inanıyorlardı. Fakat kendilerini ilahi iradeye vermedikleri ve bu iradenin dışında muvaffak olacaklarını sandıkları, daha doğrusu böyle bir iradeden habersiz oldukları için gayretleri boşa gitti. Hastayı iyi edemediler. O kadar ki kapıldıkları gurur onlara Allah'ın izniyle bu işi yaparız demeyi bile unutturmuştu. Hatta inşallah yani Allah isterse demeyi içlerinden bile geçirmemişlerdi. Çünkü söz haline girmeden insan bir gönül sözü halinde içinden de inşallah dese yani bu duygu ve inançta olsa yine de Allah'ın iznini almış sayılır. Buna mukabil içinden inanmayan fakat dışarıya inşallah diyen kimse muvaffak olamaz. Çünkü bu söz ve bu inanış hiçbir zaman aldanmayacak olan büyük iradeye karşıdır. Allah sizin görünüşünüze ve hareketlerinize değil, önce niyetlerinize bakar diyen Hazreti Muhammed'in bu hadisinde işte bu hakikat söylenmiştir. Allah isterse demek, ister içten ister dıştan söylensin. Hakikatte insan hareketlerinin Allah'ı, onun birliğini ve büyüklüğünü kabul etmesi, kısaca Allah'ı bilmesi demektir. İnsan Allah'ın kudretini, onun vasıflarını bilir ve davranışlarını ona göre ayarlarsa, bu büyük yaratıcıyla birlikte iş görmek olur. Allah'ın yardımı böyle hareketlere ve böyle hareketlerdeki inancın derecesine göredir. Yine Hazreti Muhammed'in Allah'ın dilediği oldu, dilemediği olmadı hadisi de bunu ifade eder. Kısaca sofilerin imanındaki Allah'la Allah olmak derecesi gibi. İnşallah ta da inşallah olmak diyebileceğimiz bir derece, insanı Tanrı'yla işbirliği yapmış gibi başarıya ulaştıran bir hakikat vardır. İşte bu hakikatten gafil olan tabipler ilahi yardımdan uzak kalırlar. Yaptıkları ilaçlar fayda vermez. Cariye hastalığının devasızlığından zayıflayıp bir saç teli gibi incelince ruh padişahı da derin ızdırap içinde kalır. Bunun sebebi aşikardır. Maddeciler her ilacın canlıya, hatta her maddenin birbirine tesiri kendi tabiatından, kendi terkibinden ileri gelir sanırlar. Onlara göre bal ile sirkeden yapılmış bir şerbet safrayı gidermeye yarar. Ve bu yarayış bal ile sirkenin kendi hususi tesirlerinden, kendi hassalarındandır. Tıpkı bunun gibi badem yağı da yumuşak tutmaya yarar. Çünkü bu kabiliyet badem yağının tabiatında, bünyesinde, terkibinde vardır. Onlar düşünmezler ki bunlar, bütün bu maddeler ve bu ilaçlar ancak ilahi irade ile işbirliği yapıldığı zaman tesir ederler. Hatta ilahi irade bunlarla birleşmezse o zaman tabiatlarına aykırı hareket ve tesirleri bile görülür. Mesela bal ile sirke halitası safrayı artırmaya kalkar. Badem yağı ise yumuşatacağı yerde sertlik, peklik husule getirir. Kısaca her şeyde hakiki müessir Allah'tır. Madde ve eşya değildir.